Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yeni bir gidişatta İhsan Yılmaz'la birlikteyiz. Sana günaydın, bana iyi akşamlar. Türkiye'dekiler uyuyor bu saatte.
Evet.
Teknolojinin bizi getirdiği ilginç bir düzen bu. Ben Kanada'dayım, sen Avustralya'da ve Türkiye'deki insanlar için program yapıyoruz burada birlikte. Bugün Cuma akşamı burada, sen de Cumartesi sabah mı şu an?
Evet, evet, öğleye yaklaşır.
İşte bugün gergerli oldu. Ömer Faruk Bey gözaltına alındı ve çok iğrenç bir şekilde her türlü kabalık, nezaketsizlik, saygısızlık ne dersek ona tanık olduk. Bilerek aşağılanmaya, incitilmeye çalışıldı. Şu anda hastanede muhtemelen anjiyo yapılacak. Zaten bütün amaç evinden aşağılanarak alınmasıydı belli ki. Şimdi burada birkaç şey ortaya çıkıyor. Şu anda cemaatin ağırlıklı kesimi bu muameleye ve Kürtlere yapılan eziyete karşı. Ama yakın geçmişe dönüp baktığımızda cemaatin AKP ile ortak olduğu dönemde Kürtler yine benzer muamelelere tabiydi. Ve AKP'nin ortağı kim olursa olsun hep Kürtler bir bedel ödüyor. Yani cemaat şu anda belki tarihinde ilk kez bu kadar bir ağır bedel ödüyor. Çok az görülmüş bir gruba yönelik bir baskıya maruz kalıyor ama Kürtler hep ödüyor 100 yıldır. Sosyal medyaya baktığımda işte kimi cemaat mensuplarının Kürtlerin bu gerçekliğini anlamakta zorluk çektiğini görüyorum. Katılıyor musun buna? Yani hep Kürt Mehmet nöbete diye bir söz vardır ya Türkiye'de.
Evet.
Acı hep Kürtlere düşüyor. Yani o zulüm, baskı, yani cemaatin yargı ve emniyette güçlü olduğu zaman da böyleydi. Zayıf olduğu zaman da böyle. Yani kim AKP'nin ortağı olursa olsun Kürt'ün kaderi değişmiyor diyelim.
Evet, şimdi biraz sorunu senin biraz daha çeşitlendireyim tabiri caizse. Öyle cevap vereyim. İşte monolitik bir cemaat yok. Yani bir süredir ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Cemaatin kendisine de anlatmaya çalıştım uzun süre. Yani siz kendinizi tek parça hep siyasi olarak aynı şeyleri düşünen eden insanlar zannediyorsunuz ama değil böyle. Yani tamam okul açalım, işte bilim ve dini barıştıralım, insanlar bir elinde rahmetli Özal'ın ifadesiyle Kur'an, öbür ellerinde bilgisayar olsun, modern dünyaya açık olsunlar, seküler dünyayla entegre olsunlar, batılı değerleri benimsesinler ama aynı zamanda iyi bir Müslüman ve dindar olsunlar. Hedefleri var. Bunun etrafında toplanmış pek çok insan var. Ama siyasi konulara gelince, Türk siyasetine gelince cemaatin içerisinde her türlü adam var. Yani MHP kafalı adamlar var, devletçi adamlar var, İslamcılığa yakın insanlar var, ne bileyim Selefi insanlar var, resmen Suudi Arabistan İslam'ına yakın insanlar var. Tamamen batılı değerleri, Avrupa Birliği değerlerini benimsemiş, liberal düşünce ve zihniyette demokrasiyi benimsemiş insanlar var. Bu da az sayıda değil bunlar. Fakat ortada bir dava işte meselesi olunca, hizmet olunca, işte okullar açmak falan ve onun heyulası içerisinde, günlük hızı, hareketliliği içerisinde o siyasi farklar çok ortaya çıkmıyordu. Bir de problem olmayınca hep büyüme var, genişleme var, kaynaklar geliyor, iş adamları yardım ediyor, her yerde bir okul açılıyor, siyasiler destek oluyor, dünyanın farklı yerlerinde devlet destek oluyor falan. Bu siyasi farklılıkları konuşmaya sıra çok gelmiyordu, bunlar düşünülmüyordu, dert edilmiyordu fazla. Fakat bu farklılıklar vardı. Yani özellikle mesela Kürt barış sürecinde bu farklılıklar biraz ortaya çıktı. Demin senin sorunu hani sorunu biraz çeşitlendireyim, direyim dediğimde ikinci mesele de buydu. Yani AKP ile ittifak yaptığında cemaat işte Kürtlere şöyle oldu falan dedin. Bu bir açıdan doğru. Evet, bir müddet öyle oldu. KCK davaları özellikle, ki onu geçen konuştuk, yine konuşuruz. Ama işlerin iyiye gittiği bir zaman da oldu. Taktiksel olabilir vesaire ama Erdoğan çok ileri adımlar attı. İşte bir Kürt devlet kanalı oldu. TRT'de Kürtçe Kürtçe dil kurslarına izin verildi. Ya bunlar aslında bir açıdan bakıldığında çok basit şeyler. Hele batılı ülkelerde yaşayan bizler için komikse yani 50 yıl evvel yapılması, 100 yıl evvel yapılması gereken şeyler ama Türkiye için devrim niteliğinde ciddi adımlar atılmıştı. Pek çok şey normalleşmişti. İnsanlar rahat rahat Kürt olduğunu söylemeye, Kürtçe konuşmaya başlamışlardı. Fakat bu dolayısıyla bir monolitik AKP dönemi de yok aslında. Bunu ben birkaç makalede farklı akademisyen arkadaşlarımla kaleme de aldım. Yayınlar da yaptık dünyanın önde gelen dergilerinde. AKP'nin önce Kürt sorununu, Kürt siyasetini tabiri caizse şu anda HDP tarafından temsil edilen Kürt siyasetini ya da siyasal Kürtleri önce bir desekürütize ettiği yani güvenlik sorunu olmaktan çıkarttığı ve normal siyaset alanına geri çektiği çünkü önceden milli güvenlik sorunuydu Kürt siyaseti işte Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması gereken temsilcilerin hapse gönderilmesi gereken bu konular hep high politics yüksek siyaset konularıydı normal fani siyasetçilerin partilerin konuşabileceği konular değildi işte Kıbrıs sorunu gibi Ege sorunu gibi en üst seviyede güvenlik bürokratlarıyla yani devlet içinde karar verilecek bir şeydi. Mecliste karar verilecek bir şey değildi. AKP bunu bozdu. Taktiksel olabilir. İşte başkanlık sistemine gitmek, %50'yi elde edebilmek, HDP seçmeni kendine çekebilmek için. Yani niyetlerini bilemiyoruz. Samimiler miydi, değiller miydi? Bunu da şunun için diyorum. HDP yani HDP oy veren Kürtler elbette var ama Kürtlerin yarısı HDP'ye oy veriyor. Diğer yarısı MHP'ye, İYİ Parti'ye ya da CHP'ye vermeyecekleri için kime veriyor? AKP'ye veriyor. Kendi Kürtleri için de bunu samimiyetle yapmış olabilir AKP. Fakat bu bir tarafa, bu niyet meselesi bir tarafa. Sonuçta Kürtlerle ilgili iyi şeyler de yapıldı. Güzel şeyler de yapıldı. Özellikle belki de Avrupa Birliği'nin gözünü boyamak için, onların gözüne girmek için, işte askeri vesayete karşı, laikçi, hegemonyaya karşı, Batı'yı arkasına almak için sebepleri farklı farklı olabilir. Fakat AKP bunu önce normal bir siyaset konusu yaptı. Siyasette konuşalım dedi. İşte o Mehmet Ağar'ın meşhur tabiriyle dağda işte terör yapacağınıza ovaya gelin siyaset yapın meselesi bunu teşvik etti. Fakat daha sonra istediği olmayınca işte seni başkan yaptırmayacağız deyince HDP ki basiretli bir şekilde Erdoğan'ın niyetinin ne olduğunu görmüşlerdi, anlamışlardı. Diktatörlük hevesleri olduğunu görmüşlerdi. Dolayısıyla o yemlere gelmek istemediler. PKK'ya rağmen hatta. Yani PKK o anda işte Öcalan'a özgürlük verilsin, şu yapılsın, bu yapılsın deyip biraz da meşrulaşma gayretiyle aslında AKP ile birlikteydi. HDP'yi biraz da devre dışı bırakmışlardı o noktada. Fakat HDP başkanlık sistemine onay vermedi. Bu sefer ne yaptı AKP? Tekrar onları güvenlik sorunu haline getirdi. Siz teröristiniz, daha gittiniz, şöyle yaptınız falan diye. Olayı tekrar bütün Kürt siyasetçiler terörist meselesine geri götürmüş oldu. Yani tabiri caizse hegemonik devlet yani İttihat Terakki Devleti aslında ben buna diyorum. Çünkü İttihat Terakki'nin kurduğu sistem o Ermeni soykırımını uygulayan da Dersim katliamını yapan da işte daha sonra Maraş Çorum katliamını yapan da 12 Eylül dönemi öncesinde solcuyu sağcıya, sağcıyı solcuya öldürten de bir devlet yapılanması var Türkiye'de. Ve bunu çekinmeden de söylediler. İşte Sabri 25oğlu emekli orgeneralin söylediği gibi yani işte muazzam Ergenekon şeyleridir, devlet operasyonlarıdır, psikolojik harp operasyonlarıdır diye söylenen de şeyler bunlar. Şimdi burada cemaat bunun neresindeydi? Cemaatin bir ikircikli durumu oldu bu konuda. Şimdi cemaat AKP'den daha devletçi. Özellikle yönetimi açısından bunu öyle söylemek istiyorum. Yani AKP bir defa İslamcı kökenden geliyor. Hep muhalifler, hep ezilmişler ve o sistemi değiştirmek istiyorlar. Zaten batıl sistem, sapık sistem olarak görüyorlar demokrasiyi de. Kemalist sisteme de ciddi bir düşmanlıkları var. Cemaat tam öyle değil. Cemaatin bir devlet düşmanlığı yok. Cemaat devleti dönüştürelim, biraz daha Müslüman yapalım, biraz daha demokratik yapalım. Böylece biz rahat edelim, dindar insanlar rahat etsinler, kolay kolay dinlenin propagandasını yapabilsinler, çoğalsınlar, yayılsınlar, toplumu öyle dönüştürsünler tabandan. Cemaatin bakışı o. Aynı zamanda devletin içerisine adam sokalım. İyi Müslümanlar devletin farklı farklı yerlerine gelsinler ve böylece işte güzergah emniyeti denilen cemaat terminolojisiyle biz yolumuzda yürürken, yani toplumu yavaş yavaş tabandan dönüştürürken, işte onları ikna ederek, işte kitap okuyarak, sohbet yaparak, bu arada devletten bize bir zarar gelmesin, darbe olmasın, hapislere atılmayalım, zulüm görmeyelim vesaire anlayışı var. Dolayısıyla direkt bir devlet düşmanlığı yok. Artı bir Türk milliyetçiliği damarı var tabii ki. Hani bu MHP seviyesinde bir milliyetçilik değil ama yine Türk tarihiyle iftihar etme, gurur duyma, Osmanlı'ya olan bir aşk, geçmişimizde şey duyulan bir nostalji gibi şeyler cemaatte çok daha var. İşte vaazlara bakın, kurumlara verilen isimlere bakın, terminolojiye bakın, bunları göreceksiniz. Dolayısıyla Erdoğan bu Kürt sorununu güvenlik sorunu olmaktan çıkartıp normalleştirmeye başladığında, Kandil'le görüşmeye başladığında, Öcalan'la pazarlıklara başladığında, cemaatin bürokrasi içindeki bazı bireyleri, ben hepsinin de böyle olduğunu zannetmiyorum, orada da bir çeşitlilik olduğunu düşünüyorum, geldikleri ailelere göre, daha önceki içinde bulundukları gruplara göre vesaire, cemaatin devlet içindeki bürokratların da farklı farklı meşreplere, zihniyet yapılarına sahip olduğunu düşünüyorum. Tek tip olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen büyük çoğunluğu devletçi kafaya evrilmiş, devletin güvenliğini önceleyen bir kafaya evrilmiş bir yapıdaydılar ve bu barış sürecine tepki gösterdiler. Zaman gazetesinin yayınlarına yansıdı bu biraz, Samanyolu'nun yayınlarına yansıdı.
Görüşmelerin bu sızması ondan mıydı, sızdırılması?
Yani ben onu bilmiyorum ama yani şimdi fizikte şöyle bir şey var. Ben hatırlıyorum işte lisede, üniversitede dersler alırken size bir cisim yaklaşıyor. bu Cem Yılmaz'ın söylediği anlamdaki cisim değil ama bir roket bir yerden atılmış. Nereden atıldığını görmüyorsunuz. Ama onun gelişine, açısına, hızına bakarak atıldığı noktayı tespit edebilirsiniz. Bunun hesaplanması mümkün. Şimdi orada da onu kimin sızdırdığını şu ana kadar biz bilmiyoruz. Bir delil ben yani çok yakından da takip etmedim, görmedim ama fakat reflekslere bakıldığında ben bunu nereden biliyorum? Gidip cemaatten bürokratlarla görüşüyor değilim. Tanımıyorum çünkü o insanları. Ama cemaat medyasına yansıyan söylemlere, reflekslere baktığımda oradan anlıyorum ki evet, yani oradan bir rahatsızlık söz konusu. Dolayısıyla bunu evet, cemaate yakın insanlar sızdırmış olabilir. Yani elbette.
Yani Hakan Fidan'ın da bu süreçteki rolü dolayısıyla cemaate yakın savcılar tarafından tutuklanmak üzere hatta ifadeye çağrılması da.
Evet. Yani o konu var. Yani o konu sadece Kürt sorunu da olmayabilir. Hakan Fidan'la ilgili sorun. MİT'te yaşanan bir sorun da var gibi geliyor bana. Yani orada emniyet istihbaratla, ki cemaat tarafından domine edildiği tahmin ediliyor. Yani görüntüye bakarak, benim içeriden bir bilgim yok, onun altını çizeyim. Orada MİT'e fazla güç veriyor. Tabii Erdoğan hiçbir zaman cemaate güvenmedi. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani o Milli Görüş İslamcı kanadından geliyor ve her zaman cemaati yıllaşmış, bilmez, tabiri caizse liboş, öyle gördüler. Hatta bir anekdot anlatayım. 1988'de işte Boğaziçi'ni kazandık. O zamanlar yeni Cemaat Zaman Gazetesi'ni satın almış. Cuma günleri işte cuma namazlarına gidiyoruz sağa sola. Bize gazete getiriyorlar. O zaman bir zaman sorumlusu olurdu böyle her bölgede falan. Etiler'de de öyle birisi vardı. Yine Boğaziçi'nde bir öğrenci. Bize 20 tane 30 tane gazete getirirdi. Hadi arkadaşlar bunları satalım cuma çıkışında derlerdi. Bebek Camii'ne gitmiştik. Yani Ortaköy'e gidiyorduk. Bebeğe, farklı yerlere gidiyorduk. O zaman Bebek Camii'ne gitmiştik. Çıkışta satıyoruz. Bize de şunu deyin dediler: İslam'ın sesini duyuran gazete. O zamanlar da 50 bin ya satıyor ya satmıyor ve cemaat içi söylem şu: 100 bin satarsa Türkiye demokrasisi kurtulacak, doğruları yazan, gerçekleri yazan bir gazete olacak. İnşallah 100 bin yapmamız lazım bunu diye. Biz de orada gayret ediyoruz ama o kadar utanıyoruz ki, yani birbirimizin arkasına saklanarak çekine çekine, yani kolay şeyler değil, çocukluğumuzda yaptığımız şeyler değil falan, gazete satıyorsunuz. Neyse, İslam'ın sesini duyuran gazete diye bağırıyoruz. Oradan birisi çıktı, yani bir sürü insan çıkıyordu, onlardan bir tanesi bize doğru yöneldi. tiplerden de İslami camiada kim hangi cemaattendir, hangi şeydendir söyleyebilirsiniz. Yani işte Süleyman Efendi cemaati midir, Mahmud Efendi cemaati midir, milli görüşü müdür söyleyebilirsiniz. Bu adam milli görüşü, tip öyle. Geldi dedi ki ne İslam'ın sesi ulan, o Amerika'nın sesini duyuruyor dedi. 1988. Şimdi ben eskilerden de duyuyorum. Mesela o zamanlar cemaate karpuz derlermiş. Şimdi niye karpuz? Dışı yeşil, Müslüman gibi gözüküyor ama içi kızıl. Yani artık ne dersen kızıla, kafir mi diyorsun, liboş mu diyorsun, batılı mı diyorsun. Yani Erdoğan hiçbir zaman cemaate güvenmedi. Mesela hiçbir zaman yurt dışına çıktığında cemaat kurumlarını asla ziyaret etmedi. Gül mesela ederdi, işte Ahmet Davutoğlu ederdi, diğerleri ederdi. Bu en yakın olduğu zamanlarda bile kendine onu yedirip de onu yapamadı. Bu güvensizlik vardı. Dolayısıyla emniyet istihbaratta onların önünü açarken, çünkü muhtaçtı Ergenekon'a karşı, devlete karşı, askeri vesayete karşı, bir taraftan da MIT'i güçlendirdi. Fakat benim görebildiğim kadarıyla, bu benim analizim, bir bilgim yok ama gazetelerdeki tartışmalara vesaire bakarak vardığım kanaatler bunlar. MIT'e cemaati dokundurtmak istemedi. Sokmak istemedi. Öyle bir didişme, kakışma o zamanlar vardı. Hatta Genelkurmay'ın bu dinleme sistemleri falan vardı. Tam teknik tabirlerini hatırlamıyorum. Onların işte MIT'e devredilme olayı vardı. Emniyet istihbarat bunun üzerine çok gitti. Almaya çalıştılar falan. İşte MIT'le ilgili yayınlar yapıldı. Aleyhte falan filan. Mevzular oldu. Dolayısıyla Hakan Fidan meselesinin bir de o boyutu var. Kürt meselesi değil. Kürt meselesi tabii bardağa taşıran son damla olmuş olabilir. Orada da samimi korkuların olduğunu da ben düşünüyorum. Yani gerçekten bu adam memleketi satacak. Erdoğan'a duyulan ciddi bir güvensizlik var. Çünkü onun sonradan anlıyoruz ki yolsuzluklarını da biliyorlarmış. Ama bir ittifak olduğu için üzerine gitmemişler. Yani yeni çıktı bunlar 17-25 Aralık'ta falan filan. Bu çok inandırıcı değil. Ki daha önceden bazılarının yazdığı, ben yazıları hatırlıyorum. İşte Aktif Haber diye cemaatin polis kanadına yakın bir web sitesi vardı mesela. Orada müstahar isimlerle birileri bir şeyler yazıyorlardı. Hatırlıyorum orada böyle hayal meyal yazılan şeyleri. İşte filan filan bakanların dosyaları varmış bilmem ne diye. Aba altından sopa göstermeler. Bunlar 2010, 11, 12 başlamıştı zaten. Yani biliniyor. Ve işte yani Erdoğan çok şey kırılgan, tabiri caizse tavizlere açık. Memleketi satmaya açık. Acaba bu Kürt konusunda işte İngiltere'nin bir oyununa mı geliyor? Çünkü İngiltere biliyorsun aracı, o Oslo'daki görüşmelerde aracı birisi var, konuşuyor. Upper middle class İngilizce ile konuşuyor insan. Oradaki kişi belli yani, işte MI6 vesaire. Bunlar da normal. Yani bir komple teorisine falan gerek yok. Kim yaptıracak bu görüşmeleri? Yani stadyumun ortasında yapılmaz değil mi bunlar? Yani bir komple teorisi anlamında demiyorum. İngiltere'de bu sorun çözülsün. 100 yıldır birbirini yiyorsunuz diye. Yani illa kötü niyetli anlamında da demiyorum ben İngiltere'ye. Fakat bu bürokrasideki insanlar bunu bir tehdit olarak algıladılar. Türkiye bölünecek. Bu bölünme paranoyası, yani önceden de çok konuşup, muazzam bir paranoyadır Türkiye'de. Yani bölünürsek parçalanırız, şu olur, bu olur falan filan. Yani halbuki halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı var. O insan orada daha mutlu olacaklarsa, barış içerisinde bir referandum olursa, PKK'nın silahlı tehdidi de olmadan tabii ki, kendi kararlarını versinler. İskoçya'da yapıyorlar, başka ülkelerde yapıyorlar. Ama bu Türkiye'de bir paranoya. Niye? O bir Osmanlı geçmişi var. 300 yıl boyunca parçalana gelmişsin. Her yıl bir yeri kaybetmişsin vesaire. Öyle bir refleks oluştu ve AKP'den daha devletçi bir tavır aldılar. O AKP ile zaten aralarının bozulmasının en kritik noktası da işte Hakan Fidan'ın üzerine gidilmesi. Şimdi bugünü sordun sen, bugüne getireyim. Çok da uzattım aslında ama bugün de onların devamı var. Yani işte o devletçi insanlar bir şekilde yine devletçi kafasıyla hala bakıyorlar. Mesela cemaatin içerisinde yurt dışına kaçmış pek çok bürokrat var. Bunları cemaat diğer sivillerin yanına yaklaştırmıyor. Diğer insanlar da, yani o bürokratlar da şu anda sivil ama bürokrasi kökenli oldukları için öyle diyorum. Niye? Bir gün tekrar geri döneceksiniz. Şu anda o havayı basıyorlar. O havayı veriyorlar o insanlara. Dolayısıyla sizin kimlikleriniz, isimleriniz deşifre olmasın cemaat
bürokratlara.
Nasıl?
Bürokratlara mı?
Bürokratlara bunu diyorlar. Bir gün geri döneceksiniz. Bir gün Türkiye sizden özür dileyecek. Bu adamlar ne kadar yolsuz, hırsız, arsız, olduğu ortaya çıkacak. Sizin ne kadar doğru işler yaptığınız ortaya çıkacak. Millet diyecek ki gelin tekrar işte bizi kurtarın falan. Böyle bir hayalle yaşıyorlar bu insanlar maalesef. Dolayısıyla devlete çok zarar da vermek istemiyorlar. Devlet hala, çünkü şu anda sorumlu da olsa bir gün yine onların olacak. Tamamen olmasa da içinde fonksiyon gösterecekler vesaire. Bakış açısı var. Fakat eskiden bu kafadaki herkes aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır. Orada büyük dönüşümler olduğunu ben düşünüyorum. Devletçi kafada olan insanların, milliyetçi kafada olan insanların sayısının giderek azaldığını düşünüyorum. Ve sorgulayıcılığın başladığını, bürokratların içerisinde ciddi şekilde biz çok yanlışlıklar yaptık, Gezi'de böyle yapmamalıydık, geçen sen söyledin işte cumartesi anneleriyle empati yapamamışız şeklinde, işte Ermenilerle ilgili çok ciddi sorgulamaların başladığını ben görüyorum. Bu iş adamları arasında fazlasıyla oluyor, bürokratlar arasında oluyor. Bu dönüşümler var. Ama bir taraftan da dediğim gibi o devletçi yapıyı devam ettiren insanlar var. Bu bir cemaat eğitimiyle olan bir şey de değil. Onun da tekrar altını çizmek isterim. Yani önceden getirdiği bir müktesebatı var insanların cemaate girerken. Yani doğunca girmiyorsun sonuçta bu cemaate. 20 yaşında tanışıyorsun, 30 yaşında tanışıyorsun, 40 yaşında tanışıyorsun. O zamana kadar işte ailenden öğrendiğin, çevrenden öğrendiğin, içinde bulunduğun gruplardan öğrendiğin neler varsa cemaate taşıyorsun ve cemaat içerisinde bu konular tartışılan konular değil. Yani oturup da arkadaşlar bu Kürt meselesi ne olacak, işte Türkiye nereye gidiyor, Yunan adaları nasıl yapacağız, Ege işte kıta sahanlığı falan, bunlar konuşmuyorsunuz ki siz. Kurban nasıl toplayalım, sizin tabonası yapalım, zamanı nasıl satarız, işte immet nasıl toplarız, okul açacağız falan. Diğer mevzular hep arka planda kalıyor. Tartışılmadığı, konuşulmadığı için bu konuda kimin ne düşündüğünü de çok bilmiyorsunuz. Partilerden uzak duruyoruz, biz siyaset yapmıyoruz falan hep cemaat dedi değil mi? Şeytandan ve siyasetten Allah'a sınırım dedi. Depolitize etti bütün takipçilerini. Bu arada tabii üst tabaka siyasetin tabiri caizse Allah'ını yapmış. Yani dibine kadar bir de hesap vermeden, yani ki hangi aktörsün sen, ne yapıyorsun, yaptığının sorumluluğu ne, hata yapınca hesabını veriyor musun? Bunlar da olmadan çok garip bir siyaset tarzı yapmışlar tabii ama taban olarak konuştuğumuzda bunlar konuşulan mevzular değildi. Dolayısıyla aradaki farklılıklar vesaire bilinmiyordu. Bürokratlar için de aynı şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani adam milliyetçiydi ama aynı zamanda cemaatin içerisindeydi veya biraz sosyal demokrat ama devlet cemaatin içerisindeydi vesaire. O farklılıklar yine de vardı. Şu anda artarak da devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü artık merkezi otorite çok zayıfladı, ona bir saygı kalmadı. Çok yanlışlıklar yaptıklarını onların görüyorlar. Özür de dilemiyorlar. Bir hesaplaşma yok, bir dönüşme yok, bir ders alma yok. Yani kaldığım, yani şöyle bir hava var şahsen bende. Ben öyle gözlemliyorum. Belli bir kesim var cemaat yönetiminde. Bu bürokratların da bir kısmında var olduğunu düşünüyorum. Yani 3 yıl sonra AKP gitse, diyelim ki bir af çıksa Türkiye'de. Af, tamam gelin kardeşim, size zulüm yapıldı. %99'unuzun bir suçu yoktu. Yani ben hala öyle düşünüyorum. Hapistekilerin de, kaçanların da %99'unun bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Gelin affettik, geri dönün memlekete. Bu o aradaki o %1, %3, %5 tabii de cemaat yönetimine çıktıkça yukarıya doğru %1 bir açıyla artıyor. Yani orada %20, %30'lara çıkıyor tabii ki. Yani tabanda %1 ise kabahati olan, suçu olan, karışık işlere karışmış adam yukarıya çıktıkça o %30'a %40'a çıkıyor. Bürokraside de öyle olabilir. Şimdi bu adamlar Türkiye'ye dönseler yarın şunu diyecekler. Nerede kalmıştık? Bu çok ürkütücü. Yani bu kadar şey oldu bitti. Sen devletin gerçek yüzünü gördün. Siyasetin gerçek yüzünü gördün. Türk devleti böyle çalışıyor. Yani bunu demokratikleştirelim. Avrupa Birliği standartlarında demokratik yapalım, şeffaf yapalım, hesap verir yapalım, insan haklarına dayalı bir devlet yapalım. Böylece kimse devlete sızma ihtiyacı hissetmesin, devleti ele geçirmeye çalışmasın. Ama sadece senin için değil, Kürt için de, Alevi için de, Dersimli için de, Ermeni için de, Rum için de bu ülke öyle olsun. İnsan çünkü bunların hepsi. Hepsini bir dindar olarak söyleyecek olursak hepsini Allah yaratmış. Yani bırak o da dilini konuşsun, bırak o da işte istediği kültürü yaşasın, bırak o da kendi şarkısını söyleyebilsin, bırak o da kendi anlayışına, dinine göre bir bayramını yapsın, ona da tatil olsun, Paskalyası vesaire. Hep bana, hep bana olmasın. Çok zor şeyler bunlar değil. Yani bu anlayışa gelse bu insanlar bir şeyler dönüşmeye başlayacak. Ama hala o korkular, intikam anlayışı.
Söyleyebilir miyim? Yani şu anda aslında en kolay ittifak yapabilecek devletin zulmü karşısında Kürtler ve cemaat, gerçekçi bakılırsa. Yani ortak çıkarları yok belki ama aynı zalimin mağdurları var. Yani bir cemaatten Kürtlere ortak bir, yani tek tek kişilerden bahsetmiyorum, işte sen bir sürü gazeteci arkadaş, kanaat önderi Kürt meselesinde farklı görüşler şey yapıyor ama bu kurumsal bir yaklaşım yok hala cemaatte. Mesela Kürt meselesi, Kürtlerin çektiği zulme ilişkin, tamam kendi derdi de çok büyük ama bir deklarasyonu, bir duruş farkı yok. Hala sanki orada susarak, tepki göstermeyerek devletin yanındaki yerini koruyor gibi cemaatin tepesi.
Baskın ağırlık öyle, hani taban böyledir demiyorum ama onlar da sonuçta yukarıdan bu söylemleri geliştirenlere bakarak kararlarını veriyorlar. Bu işte o devletçi refleksler var orada. Bir de onu da eklemeliyim, devlet korkusu. Yani hep böyle aman devlet bir şey yapmasın, bizi döver.
İşte daha ne dövecek yani, bir şey mi kaldı?
Bence de. Ama işte ya bir de PKK ile yan yana gözükmek o artık yani. Şimdi HDP'yi de orada PKK gibi görünce olay tamamen karma karışık bir hale dönüşüyor. Ben eskiden de hatırlıyorum. Mesela diğer cemaatlerden uzak durulurdu. Yurt dışında da mesela diğer camialardan, İslami camialardan uzak durulurdu. Türkiye kökenli olmasa bile. Niye? Aman ya işte biz şey olmayalım. Yani böyle fişleniriz, dinci diye görülürüz. Onların hataları bize de yazılır. Dolayısıyla onların acılarından da uzak duruldu. Yani zaten biz mağduruz, zaten hep dayak yiyoruz. Bir takatimiz de yok. Devlet baba bir de bizi bundan dolayı dövmesin. Bu refleksin ben devam ettiğini düşünüyorum. Artı Kürt siyasetine sempatiyle bakma ihtimalleri belli kesimlerin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü sonuçta orada bakınca PKK'yı görüyor. Aa, onlar terör yaptılar falan diyor. Kürt sorunu tabii derinlemesine analiz etmemeden kaynaklanan şeylerdi. Orada terör de bir sonuç. Terörü olumlayarak konuşmuyorum burada tabii ki. Yani terör terördür, bir suçtur. Ağır da bir suçtur. Özellikle sivillere saldırılması falan çok korkunç şeyler. Fakat o cerahat, o yara nasıl ortaya çıktı? İşte Diyarbakır hapishanesinde yapılan işkenceler, Kürtlere dilini konuşamıyorsun demeler. Hele anneler, yani onlar Türk devletinin okullarında da okumadılar. Türkçe bilmiyorlar. Askeriye de gidemediler, askerlik de yapmadılar. Kürtçeden başka dilleri yok. Bunlar nasıl ağır travmalar? Bunların empatisi yapılmıyor. Orada sadece bir sonuç var. İşte terör geldiler, bombaladılar falan filan. O bütün zihinleri kaplamış durumda. O olunca o yakınlaşmanın olması çok zor. Yani ne bileyim, bu insanlar CHP ile bile yakınlaşır. İYİ Parti ile zaten yakınlaşır artık ama HDP ile yakınlaşmaları zor gözüküyor. Ama tepe kısımlardaki insanları ve bürokratların bir kısmını söylüyorum. Tabanı kastetmiyorum. Taban da onun olduğunu düşünüyorum. HDP'ye çok oy veren insan biliyorum ben. Cemaat içerisinden olup da. Artık kimse öyle yukarılardan işaret gelsin, zamanda işte bir işaret olsun da biz de şu partiye verelim. Onlar kalmadı. HDP'ye çok oy veren insan olduğunu düşünüyorum. Bu tabanda bir kaynaşma var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. HDP'liler cemaate nasıl bakıyor? Şimdi ben Clubhouse'da eşim giriyor. Ben de kulak veriyorum arada. Özür dilerim. Çok ciddi bir şey var. Öfke var. Dinmeyen bir öfke.
Çok.
Yani tamamen haksız olduğunu asla söyleyemem. Tabii ki haklı sebepleri var, yapılmış şeyler var. Cemaatin iktidarda gibi o gözüktüğü zamanlarda, özellikle 2000 işte 2007-2012 arası diyelim. Bir 5 yıllık dönem. Orada işte HDP'lere, KCK'larla özellikle yapılanlar var. Medyanın korkunç yayınları var. Yani binlerce insan, yüzlerce, değil mi? Plastik kelepçelerle bütün seçilmiş insanlar bunlar yani. Terörist diye hapislere atılıyordu. O zaman bunlara alkış tutuluyordu cemaat medyasında. O öfke var. Onların da o öfkelerini biraz soğurmaları lazım. Biraz sakinleşmeleri lazım. Yani bu tek taraflı olacak bir şey değil.
Tabii onların üzerindeki baskı da aynen devam ettiği ve çok yalnız bırakıldıkları için özellikle şimdi Clubhouse'a ben de arada giriyorum. Yurt dışındaki Kürt gençlerin, diaspora her zaman daha öfkeli oluyor ya.
Abi.
Ermeni diasporası da öyle şeyde Los Angeles'ta falan, Beyrut'ta. Kürt gençleri çok öfkeli. Yani her şeyi koparıp kesip atmışlar. O da tehlikeli bir gidişat aslında.
Tabii ki.
Ya yani burada tabii şimdi gittikleri ülkeye göre de değişiyor herhalde cemaat tabanının tavrı. Mesela şeyi bilmiyoruz tabii. Cemaat de muhafazakar bir yapı ama şimdi AKP işte LGBT artı bayrağı taşıyanları dövüyor, işkence ediyor, bastırıyor, yasaklıyor falan. Yani cemaatin genel tabanı bu insanlara yapılan muameleden muhafazakar tavırla memnun mudur? Yoksa yani onları sapkın, devletin bastırması, yok etmesi gerektiğiyken bir kesim olarak mı görür? Yoksa onlar da işte Allah'ın kulu, hakları vardır gibi mi bakar? Yani orada nedir?
Orada evet. Şimdi orada da bir karışık tablonun olduğunu düşünüyorum. Ben bu Orlando'da bir gay kulübüne bir saldırı olmuştu. Ben o zamanlar meydanda yazıyordum.
Çok insan ölmüştü.
Çok insan ölmüştü. İlk başta işte o homofobik bir saldırı olduğu düşünüldü. Öyle değil. Saldıran çocuk da eskiden o kulübe giden birisiymiş. Dışlamışlar, işte sevgi bulamamış vesaire. Öfkelenmiş, gitmiş, öldürmüş. Öyle. Ama ilk başlarda bir sevinç heyülası oldu. İslamcı yayınlardı. Aa, oh falan işte günahlarının bedelini ödediler falan gibi. Böyle bir hava. Ben meydanda dedim ki, o zamanlar da İslam fıkhına takmıştım mevzuyu. Artık takmıyorum. Umurumda da değil. Yani İslam hukuku fıkhı dönüşürse biliyorsun. Şimdi İslam hukuku fıkhı dönüşürse veya dönüşmeden bu zihniyet dönüşmeyecek. 21. yüzyıla adapte olamayacak. Dolayısıyla ulemanın çok büyük rolleri var. Hatta ulema nakliyat diye bir lakap takmıştım bunlara. Ulema nakliyat da şu. Geçmişten gelmiş her şeyi aynen naklediyor adam. Nakil geleneği. Yani kendi agency'sini içe katmıyor. Ya senin bir entelektüel kalibren yok mu? Bir katkın yok mu? Bir eleştirel angajmanın yok mu? Yeni söyleyeceğin bir şey yok mu? Bu devre uyarlayacağın bilimin getirdiği şeyler var. İnsanlığın dönüşümü var. İnsanlığın ilerlemesi var. Bunları bu işin içine katmayacak mısın? Yani 1000 yıl evvel şu söylemiş, şöyle olmuş, bu inmiş, bu çıkmış. Tamam da yeni. Yani ben namazla abdestle ilgili şeyler değişsin demiyorum. İşte Kabe niye öyle siyah artık işte 7 renk olsun falan. O anlamda değil ama sosyal hayata dair, siyasete dair pek çok şey yeni söylenmek zorunda. Yok mesela İslam muhalefet felsefesi yok. Bir siyaset teorisi yok muhalefet. İktidar nasıl el değiştirir? Yok bakıyorsunuz hep şey. Sultan sultana nasıl yalakalık yapılır? Sultan eli mi öpülür, ayağı mı önce öpülür? Yani mübalağa ederek konuşuyorum. Tabii ki böyle değil ama hep işte sultana tavsiye nasıl da bulunur? Nasıl saygı gösterilir? Nasıl işte iyi bir halifenin etrafında toplanılır falan? Hiç yok. Sultana nasıl hesap sorulur? Kuralları nelerdir? Sultanın gücü nasıl denetlenir? Yanlış yaptığında nasıl iktidardan alaş edilir? Hiçbirinde yok. Bunlar mesele değil mi arkadaş? Yani dünya bunun üzerinden dönüyor. Binlerce yıldır toplumlar bunun üzerine. Hiç konulara girmemiş nakliyat. Yani eski ne demiş, şunu demiş, bunu demiş işte falan filan. Ben ulema nakliyat diye alay da ediyordum bunlarla. Hatta bir arkadaş bir kamyonun önüne benim resmimi koymuş. Kamyonun üzerinde de ulema nakliyat yazıyor. Ben de kamyon şoförü gibiyim. Bir şey yapmış öyle kolaj. Şimdi o yazı da şunu dedim. İnsanlar sevindirik olmuşlardır. Halbuki burada bir katliam var. O insanlar öldürülecek, ne suç yaptılar Allah aşkına. Günah işleyebilir, sana göre günah olabilir o adamın yaptığı. Fakat öldürme nedir yani? Ölümü hak etme diye bir şey yok. Yani bu çok korkunç bir ceza. Sebebi de dedim bakın İslam fıkhına. 4 mezhebi konuşuyorum ben. Yani Selefi, Vahabi bilmem ne hikayelerini konuşmuyorum. Yani işte Hanefi, Hanbeli, Şafii, Maliki 4 tane Sünni ana mezhebi konuşuyorum. Hepsinde dövün, öldürün, peşine düşün. Adam olmazsa, dinlemezse bir daha dövün falan filan var. Namaz aynı şekilde dedim. Yani en liberal olan Hanefi mezhebidir. Onda bile dövün diyor. namaz kılmayanı. Diğerlerini de öldürün diyor. Düşünebiliyor musun? Bu nedir? Yani bunu yazdım ben. Böyle bir şey olabilir mi? Hatta o sıralar işte şey yaptılar. İşte oryantalistten de beter bu adamlar falan diye bize bir şey oldu. Bu arada cemaatin ilahiyatçı kanadıyla sosyal bilimciler karşı karşıya geldiler falan filan. Ciddi çarpışmalar oldu. Yazılar çıktı falan filan. Böyle bir olay. Şimdi fıkhi temelleri var bunun. Yani 1500 yıl önce yani bir homofobik bakışla da yapılmış. Bu arada da icraata da devam etmişler. Onu da söyleyeyim bir kısmı. Yani adamlar hem yapıyor oğlancılık işte. Öbür taraftan da aman yapmayın imamın imamın yaptığını yapma dediğini dinle falan. Şimdi yani hepsi böyle yaptı anlamında demiyorum ama toplumun içerisinde var bu. Osmanlı döneminde açıktan yayınlanmış işte Irvin Cemil Şık'ın mesela çok çalışmaları var. Osmanlı döneminde erotika işte ondan sonra homoseksüelite ile ilgili şeyler falan. Ayıp da değil. Batılılar gıptayla bakıyorlar o zaman Osmanlı'ya. Nasıl böyle her şey serbest falan şeklinde. Açıktan konuşuyor bu adamlar işte. Oğlan pazarları var. Gidip oğlan satın alıyorsun falan böyle. Garip garip şeyler. Şimdi fıkıh öyle çok donuk. O bakış açısıyla sen şimdi kitabı açıyorsun bakıyorsun. Orada diyor ki işte döveceksin, öldüreceksin, peşine düşeceksin falan filan. İnsanlar din sonuçta onları bağlayıcı bir şey. Bu hadiseler olduğunda çok sempatiyle bakmaları kolay değil. Fakat daha bir güncel bir yorum yapacak olacak olursam hani cemaat içerisinde nasıl bakıyordur diye ben tek tek konuşmuş falan değilim. Ama tabii ki devlet zulmünün ağır olduğunu düşünüyordur. Çok büyük çoğunluğu. Sonuçta bir insan. Mesela içki. İçki de günah değil mi İslam'da? İslam'da günah. Şimdi içki içen birisi dövülsün. Ben cemaat,
yok, ben cemaat davetlerinde çok içtim zaten.
Şimdi dövülsün, vurulsun öyle bir şey yok yani. Günah Allah Allah kendi arasında.
Bir şey sorayım. Şimdi bu İslam kültürü, senin söylediğin ulema nakliyat. İslam coğrafyasında güçlü ama mesela Avustralya'ya gidiyorlar. Orada başka bir hayat, başka bir eğitim alıyorlar. Orada çıkan ulema da nakliyatçı mı çıkıyor? Yani genetik hale mi gelmiş bu? Farklı bir yaklaşım, yorum oluyor mu oralarda cemaatle ya da diğer İslami?
Tam üstüne bastım. Bir öğrencim şimdi doktora tezini bitirdi. İşte copy edit'e yolladı İngilizcesini düzeltmesi için. Gelecek ay, Mayıs ayı içerisinde inşallah şey yapacak, sunacak tezini. Konu bu. Avustralya'daki ulema otoritesinin ortaya çıkışı, gelişimi şeklinde bir dönüşüm var mı yok mu, işte transnasyonel bağları var mı, kaynakları neler, halkın buna bakışı ne, işte 400 kişiyle şey yaptı, online survey yaptı, onların fikirlerini aldı, imamlarla görüştü, ulema sadece camilerdeki imamlar değil, dindar akademisyenlerle görüştü, işte Islamic Studies, işte İslami çalışmalar çalışan insanlarla görüştü. Çok 4 yıldır çalışıyoruz bunun üzerinde. İnşallah güzel kitap olarak da yayınlanır. Bu dönüşüm var elbette ve çok çeşitli ama beklenenden çok daha yavaş. Yani hala mesela burada yetişen yerli imam çok yok. Yeni yeni bir iki girişim var. Genelde dışarıdan geliyorlar. Yani dışarıda adam Mısır'da eğitim almış oluyor, Arabistan'da eğitim almış oluyor, Türkiye'de eğitim almış oluyor.
Nakliyatçılar geliyor yani.
Nasıl?
Nakliyatçılar geliyor hep.
Genelde nakliyatçılar geliyor. Aynen. Özellikle Türkiye'den gelenler çok zorunlu mesela. 4 yıllığına geliyor. Adam daha dil öğrenemeden gidiyor. Geri yeni birisi geliyor falan. Bunlara saygı dolayısıyla az. Neden? Bu toplumun gerçeklerine göre konuşmuyorlar. Mesela ben 64 tane genç Müslümanla mülakat yaptım. 3 yıldır uğraşıyorum onunla. Yeni yeni yayınlar çıkmaya başladı. Onlara imamlarla ilgili sorular sordum, şeriatla ilgili sorular sordum, İslam devletiyle ilgili sorular sordum. Nereden alıyorsun, İslam'la ilgili sorunun olduğunda kime soruyorsun falan şeklinde. İmama gidip soruyorum diyen çok az. Yani bunlar buradaki üçüncü kuşak. Yani dedeleri zamanında buraya gelmiş çoğunun. Ve dindarlar. Yani namazlarında, niyazlarında büyük çoğunluğu öyle. Fakat buna rağmen imamı şey görmüyor yani.
Otorite yani, görmüyor.
Otorite görmüyor.
Kendi gerisinde diyor. Bile görüyor hatta.
Tabii arkadaşlarıma soruyorum diyor. Anne babama bazen soruyorum diyor. Ama en çok işte 5-6 tane ayrı internetten kaynağı kontrol ediyorum. Yani itibarlı olup olmadığına emin oluyorum. Karşılaştırıyorum. Sonra kendi kararımı kendi veriyorum diyor. Ben bunu 2000 yılında Harvard Üniversitesi'nde bir konferansta sunmuştum. Sonra da basıldı o makale olarak. Mikromüçtehit diyorum bunlara ben. Mikromüçtehit. Kendi çapında kendisiyle ilgili içtihatta bulunuyor. Yani başkasına gidip onu yaymıyor bir fetva olarak siz de beni takip edin falan diye. Günlük hayat içerisinde küçük olaylarla karşılaştığında, mikro olaylarla karşılaştığında mikro bir şahıs olarak tamam diyor, ben bunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Bakıyorsunuz onların şeriat yorumu öyle, demokrasi yorumu öyle. Yani dini kitap okumadan pek çok İslam yorumlarına varmışlar. Kendi dinlerini tabiri caizse kendileri üretiyor. Yani peki, dolayısıyla yeni bir şeyler...
Şunu da sorayım peki. Yani cemaatin gittiğimiz toplantılarda en çok eksiği ya da yapılanmasında kadınların yeriydi. Kürt sorunu dışında ikinci büyük sorunu. Hala da devam ediyor görünüyor ama senin yaşadığın toplumdaki işte üçüncü kuşak Müslüman kadınlar Türkiye'dekinden farklı mı, yoksa aynı kültür, aynı böyle bir adım geride durma yaklaşımı hala devam ediyor mu kadın konusunda?
Yani gruba göre değişiyor. Mesela burada cemaatin bazı toplantılarında onu görüyorsunuz, ayırıyorlar. Mesela kadınlar ayrı bir tarafta oluyor falan. Ama başka bazı toplantılarında beraber olunuyor. Diğer İslami gruplara da baktığınızda bazıları biraz daha böyle sıkı, katı o konuda. Yine ayrı falan yapmaya çalışıyorlar. Ama çoğunluk itibariyle gördüğüm artık kadınlar öyle bir yerlere hapsedilemiyor. Yani duvarın arkasında dur, şey yap falan filan. Çok aktif, özellikle ikinci, üçüncü kuşakta böyle bir sorun bile yok. Bu konuşulmuyor bile. Artık insanlar hayatın içerisindeler. Akademisyen olarak hayatın içerisinde, gazeteci olarak, sivil toplum yöneticisi olarak, ondan sonra öğretmen olarak vesaire. Böyle bir ayrım, haremlik, selamlık falan belki evlerinde yapıyorlardır. Bilemem tabii ki, evlerine girip görmedim ama toplum içerisinde bunu empoze etmeleri çok zor zaten.
Dolayısıyla başörtüsü ama hala dominant bir parça.
Nasıl?
Başörtüsü kadının, Müslüman kadının ayrılmaz bir parçası gibi hala, değil mi?
Öyle, fakat yani 20 yaşlarındaki çocuklara bakıldığında bunun da ciddi oranda azaldığını görüyorsunuz. Anne baba başörtülü mesela ama çocuklar değil ve bir sorun da gözükmüyor. Yani çocuk öyle devam ediyor hayatına. Hatta burada İslamofobi yüksek mesela. Diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha yüksek oran. Maalesef çok kötü. Yıllık, her yıl yapılan bununla ilgili araştırmalar var. Benim mülakat yaptığım Müslümanlardan da bunu çok duyuyorum. Ya kendisi eğer kadınsa ya da ailesinin, erkekse ailesinden birisi muhakkak bir sözlü taciz olmuş oluyor. Başörtülü ise, Müslüman olduğu gözüküyorsa çok yaygın. Özellikle kadın tek başına yollardaysa, bir yerlerde, trendeyse falan filan çok laf atılıyor, bir şeyler deniliyor maalesef. Bundan dolayı çekinerek bunu, güvenlik sorunu gördüğü için de başörtüsü takmayan veya çocuğu takmadığında bunu anlayışla karşılayan aile sayıları da çok. Bunun giderek yani dinini yaşamaya çalışan insanların hayatında başörtüsünün öneminin giderek aşağılara doğru indiğini ben gözlemliyorum. Tabii herkes için bu söz konusu değil ama genelde böyle bir trend olduğunu gözlemliyorum.
Peki. Ağzına sağlık diyeyim. Haftaya müsait olduğunda kaldığımız yerden devam ederiz sohbetimize. Senin kişisel deneyimlerini de ekleyerek izleyicilerimizin de çok ilgisini çekiyor. Çok da güzel anlatıyorsun, ağzına sağlık. Her hoca böyle güzel anlatamıyor üniversiteden, biliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Kolay gelsin.
Sana iyi günler.
İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.